Ayrım 12, sayfa 183. 8. bölüm. Kudüs'te oyalanma amacı sona ermişti Bedrettin'in. İbni Aklan'la yaptıkları incelemeler bitmişti artık. Karşılıklı konuşmalar yeterince aydınlatmıştı Bedrettin'i. Aklan bütün yaşamı boyunca öğrendiklerini usta sorularla savıp bitiren genç bilgeye sevecenlikle esenlikler dilemişti. Oturdukları kira evinin sofasında müeyyiti bekliyor Bedrettin. En kısa zamanda bir kervan bulup Kahire'ye doğru yola çıkmalarını önerecek. Ama müeyyet görünmüyor ortalıkta. İlkin sabah çorbası için çarşıya inmiştir diye düşündü. Güneş kuşluğa doğru çizince eğimini kızgın kızgın gereç alışverişini de görüveriyordur dedi. Sonra bir kitabın satırlarına dalarak unuttu müeyyeti de yolculuğu da. Nasılsa öğle yemeğini anımsatmak için çıkar gelir ve nasılsa çekişe çekişe yemek yedirmeye oturtur onu. Bugün olmasa yarın hazırlık görürler. Yok, yolcu yolunda gerek. Oyalanmak zaman yitirmektir ve müeyyet bilir huyunu. Bir kez gitme kararı aldım yerinde duramaz olduğunu çok iyi bilir. Bildiği halde neden gecikiyor? İçinde beliren helecan okuduğunu tam anlamasına engel oluyor. Gözleri satırlarda yeniden gidip geliyor. Kelimeler, cümleler yaban yaban bakıyor ilkin sonra zorluyor kendisini. Ve yeniden dalıyor satırlara. Müeyyet saçakları birbirine değen evlerin koyu karanlığa bürüdüğü dar sokakta adım adım izliyor önündekini. Harmaniyesinin uçlarını iyice toplamış, bir omuzu sırtındaki zembilin ağırlığından neredeyse duvarlara sürtecek. ''Çarşıda ne bulursan doldurur musun zembilin içine? Çek bakalım şimdi yükünü.'' diye söyleniyor kendi kendine. Önünde kocaman adımlarla yürüyen zenciyi kaçırmamak için de seyirtmekte bir yandan. ''Bre, yemini yüklenen eşek gibi gitmekteyim.'' diye düşünüyor. Adem hiç olmadı ucundan tutar bunca ağır harcın ne gezer. Daha bir hızlanıyor zenci ve koşar adım izlemesini sürdürüyor müeyyet. Sokaklardaki kapıları sayar gibi gidiyor. Belleğine kazımak istercesine süzüyor çevresini. Ama karanlık görmesine engel. Sonunda bir evin önünde duraklıyor zenci. Müeyyet aralığı yitirmeden dikiliyor olduğu yerde. Sağına soluna baktıktan sonra kapının ipini çekiyor öncü. Açılmayınca üç kez tokmaklayıp az biraz bekledikten sonra kısa kesik bir üç kez daha tıklatıyor. İçeriden kalın erkek sesine yakın bir ses fısıldıyor. Kim o?
Benim, yabancı değil.
Kapı usullacak açılıyor. Sanki bir kol ansızdan içeri çekiyor müeyyeti. Bir mumun aydınlığında avluyu geçiyorlar. Kalın duvarlar yükseliyor dört bir yanda. Tam ortaya gelecek biçimde dış duvarlardan da daha kalın duvarlarla örülmüş avlu. Daracık bir kapıdan giriyorlar, içerisi aydınlatılmış geniş bir salon, küçük küçük hücrelere ayrılmış. Yerlerde yumuşacık minderler, hücrelerin kapılarında ağır atlaslan perdeler, ayaklı kasnaklar üstünde geniş, parlak bakır siniler var. Yaşlı kadın kapıdan sokarken zembili alakodu. Müeyyet çevresine bakınarak girdi içeri. İri yarı bir zenci köle ellerini göğsünde çaprazlayarak eğildi. Kızıl kuşağına soktuğu bir ince palayla kişinin gözünde daha bir devleşiyordu. Geniş paçalı şalvarını ışıltarak yer gösterdi. Müeyyet gösterilen hücreye girdi hiç sessiz. Yumuşak mindere bağdaş kurarak oturdu. Sırtını kuş tüyü yastıklara yerleştirince aklına geldi Bedrettin. Güldü kendi kendine. Dünyadan habersiz aklanla tartışmaya dalmıştır şimdi. Gündüzki tartışmadan biliyor ki bu akşamı sabaha bağlar onlar. Aklanın hücresinde kandillerin biri biter bir başkası yakılır. Sezinlemez bile müeyyetin nerede olduğunu. Oysa bir bilse, yüksek tavandan sarkmış avizeler kandillerin ışığını bir renk şöleni haline getiriyorlar. Kristaller maviden sarıya, yeşilden mora yankı yankı benziyor gözünü. Derinlerden bir tatlı ses dolduruyor kulaklarını. Ut, tambur ve tef bir uyum içinde ışıklarla oynaşıyor. Zenci köle sininin üstünü küçücük tabaklar içinde çeşitli yiyecekle donatıyor. Gidiş gelişler durulmaya başlarken iyi sırlanmış bir koca testi iki de gümüş tas bırakıyor. Müeyyet keyifle geriniyor oturduğu yerde, ellerini ovuşturuyor, tas iki konduğuna göre bugün gönlünü yaptı kumrusunun. Günlerdir gelip gidiyor, günlerdir göz süzüşmekteler. Ne var ki tas hep tek konulmaktaydı sininin üstüne. Bugün yaşamının en güzel gecelerinden biri başlıyor müeyyet için. Kumrum dediği oyuncu kız hücresine gelecek. Bir gelse, sonra bir kıkırdayarak susuyor müeyyet. Bir kez gelsin hele, bir kez otursun yanı başına. Hücrenin perdesi aralanıyor. Müeyyet bir bakıyor ilkin. Sonra gözlerini yarı kapatarak bekliyor bir an. Yeniden ağır ağır kaldırıyor göz kapaklarını. İnce, en incesinden Hint ipeklisinin pembeleştirdiği portakal iriliğindeki göğüslerini görüyor ilk. Omuzlarının yuvarlağında belinin inceliğine dolaştırıyor gözlerini. Kalçalarının kıvrımı dalgalanıyor beyninin derinliklerinde. Dudaklarının kalın kıvrıklığı, ince burnunun onurlu kalkıklığı, gözlerinin kristal yankılarını körelten ışıklı bakışları kendinden geçiyor müeyyed. Daha bir kaykılıyor olduğu yerde, kolları kıpırdamaz oluyor. Bedeni bir halsizliğin ezgisiyle kesik kesik. Hemen ardından bir coşku yükseliyor karnının derinliklerinden, sezgisini arttırıp belleğini aydınlatan. Gördüğü güzelliği tüm gücüyle çekip almak isteğiyle dikiliyor müeyyed. Parmaklarının üstünde sekerek yaklaşıyor kız. Dudaklarında gülücüklerin en sıcağıyla tam anacına diz çöküyor. Müeyyed hemen uzatıyor elini. Yanına sürüklüyor sevecenlikle. Geldin mi? Asıl gelen sensin efendim. Nasıl sevindirdin beni bir bilsen. Sevinç benim malım o. Buradasın ya şimdi. Hep burada olmak dileğiyle. İnce küçük parmaklarıyla testiyi yakaladı. Narinliğinden umulmaz bir güçle kaldırıp taslara şarap boşalttı. Gümüş tasların içinde kızın boyalı dudakları gibi ışıldadı şarap. İki eliyle kavradığı tası uzattı kız. Müeyyed parmaklarını avuçlarının içinde tutuklayarak son yudumuna değin devirdi tası. İnce parmaklar bu kez sininin üstünde gezinerek dudaklarını okşadı müeyyedin. Kara sakallarını yellendiren bir incelikle yanaklarında elinin ayasını dolandırarak lokma lokma sundu mezesini. Birçok armağan getirmişsin bana efendim, birçok zahmetler etmişsin. Zahmet senin kölen olsun kumrun, müeyyed de. Aceleci bir atılımla sarılmak istedi kıza. Bir küçük kanat çırpınışı gibi uzaklaşıverdi. Yeni bir tas, yeni mezelerle ılıklığını bedeninde gezdirdi müeyyedin. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum efendim. Kudüs çarşısının en güzel ipeklileri, Şam ustalarının pek pahalı küpeleri ve daha neler neler. Bir benim için mi bunlar? Daha istediklerimi bulamadım Dilberim. Aradım, tüm çarşıyı dolandım. Ne gördümse sana layığını bulamadım. Oh efendim, şımartıyorsunuz beni. Asıl şımaran benim. Tüm Kudüs'ün bir sekişine canını vereceği bir kumru bana şarap sunmakta şimdi. Tanrı'ya nasıl bir adakta bulunmuş olmalıyım ki bana bu ödülü bağışlamakta? Buyurun efendim, afiyet şeker olsun. Sen içmiyor musun? Öyle güzel içiyorsunuz ki size bakmaktan kendimi unutuyorum. Her tasın gidip gelmesinden sonra kesik kesik düşünüyor müeyyed. Abdal boga emmim beni görmeli şimdi. Hünkâr gibi hurilerden Kevser gibi şarap yudumladığımı bir görmeli. Kim bilir nasıl afallar. Molla yeğenim aklı başından uçurmuş ki bir daha dönmez lenesi yeder. Dersin gerçekten de uçurdum aklımı. Ama öylesi bir dünya buluyorum ki değer akılsızlığa. Taslar gidip gelmekte. Arada bir duraklama oldu mu kız ayaklanmakta hemen. Derinlerden gelen müziğin dalgalanmalarına uyarak salınmakta. Parmaklarının ucunda dönerek üstündeki ipeği notalara uygun bir yumuşaklıkla ışırdatmakta. Yeniden uzanmakta bu kez müeyyed, kendiliğinden doldurduğu tası öncekiler gibi başından devirmekte. Kız içiyor mu yoksa testideki şarabı durmaksızın kendisine mi sunmakta? Kaçırdı artık müeyyed, sormamakta. Müzik giderek yakınlaşmakta, ud beyninin içinde bir yerlerde çalınmakta. Tambur kulaklarının memesine asmakta tellerini, def kızın ayakları altında kıpırdamakta. Işıklar giderek kararmakta, müeyyedin gözleri kocaman kocaman ama yine de baktığını tam görememekte. Perde dışarıyla ilişkisini kesercesine kapandı. Kız bir yorgunluk arasında dizlerinin dibine düştü. İpek giysilerinden kurtulan bedeninde ter tanecikleri çiğlenmiş, gül üstünde çiğ gibi donuk parlaklıkları gözlerine alıyor müeyyedin. Elleri uzanıyor, sessiz bir sokulganlıkla sarıyor kolları kızın. Müeyyedin sakalları bedenindeki teri kurulamak amacıyla yelpazelenmiş, dudakları doyumsuz yemişleri ezmekte sanki. Bir hoşluk kaplıyor tüm bedenini, bir hafiflik var başının içinde. Gözleri kendiliğinden kapanıyor. Ağzının içinde hiç tanımadığı bir tatla bulutların üstüne doğru kanatlanıyor kızın kollarında. Bulutların üstünden birden yere düşer gibi sızladı bedeni. Gözlerini açtı, kıpırdama gücünden yoksun, bir soğukluğun titremesi var her yanında. Ağzının içi avuçla biber yemişçesine acı. Doğrulmak istedi mümkün değil. Bir süre daha kaldı olduğu yerde. Omuzlarından doğru yayılan bir ıslaklığın etkisiyle yeniden kıpırdandı. Ağır ağır doğrulup oturdu, yoklandı bir iki. Sonra birden sıçradı. Biraman ben neredeyim, ne oldu? Sorular ardı ardına yığınlaştı kafasında. Yoklandı bir kez daha, başı ıslaktı. Görmeyen gözlerle çevresine bakındı, giderek belirdi her alamet. Bir küçük derenin kıyısına uzanmış, çakıl taşları bedeninde sızı. Bir küçük taşkın, saçlarındaki ıslaklık. Olamaz dedi kendi kendine, burada bir işim yok benim. Yeniden yoklandı. Mintanı, şalvarı ve harvaniyesi sırtındaydı. Sarığı töperlenmiş yana doğru, kuşağı beline dolalı, Ama elleri hızlı bir araştırmayla her yanını taradı, para keselerinin tümü gitmiş. Haramiden Yahudan bin gizlilikle koruduğu tüm varlıkları bir gece içinde kanatlanıp uçuvermiş. Ayıldı birden. Bir gece önce çevreyi kolaçan ederek girdiği eve doğru seyirtti gün aydınlığında. Sokakları şaşırdı. Yeniden çarşı içine dönüp arandı. Sonunda akşam seyirttiği sokağı buldu. Duvarları kapıları sayarak girdiği evin önünde durdu. İpe asıldı açılmıyor. Kapıyı vurdu ses gelmiyor. Yeniden daha güçlü vurdu tokmağı. Birden açıldı kapı. Ellerinde palalarıyla üç iri zenci içeri çekmek için uzandılar. Geriledi müeyyet adım adım. Sonra koşarak uzaklaştı oradan. Eve döndü. Çevresinde dolanıyor, gidip geliyordu ama bir türlü giremiyordu kapıdan içeri. Dayanamadı. Başı yerde ayaklarının ucuna basarak usullacık sığındı. Bedrettin'e sezdirmeden odasına çekildi. Tam ne yapacağını düşünmek üzereydi ki Bedrettin yanına çöreklendi. ''Buradaki işimiz bitti artık müeyyet karındaşım. Yarın sabah yola düşebilir.'' Tamamlamadı sözünü. Müeyyetin halindeki değişiklik dondurdu Bedrettin'i. Şaşkınlıkla baktı yüzüne. ''Hasta mısın?'' Ağlamaya başladı müeyyet, hıçkırarak kendini yere attı. Keşke hasta olsaydım. Ne var, nedir bu üzüntünün temeli, yoksa olumsuz bir haber mi aldın? Keşke öyle olsaydı. Anlat bire karındaşım, oturdu, başını okşadı bir süre. Anlat hele ne oldu, bir öğrenelim, belki çaresini buluruz. Çaresiz Bedrettin'im, çaresiz üzüntüm. De ki, yine sustu, bir değişiklik vardı müeyyette, üstünden bir koku buharlanmakta yattığı yerde. Yoksa... Müeyyet atıldı sonunda. Öyle bakma bana, bir yanlışlıktır yaptım, bir suçtur işledim. Ben sana layık değilim bilgin karındaşım, işrete daldım ve dahi tüm paramızı çaldırdım. Bağışla beni, bağışla ya, bu yeterli değil. Burada kimsesiz, üstelik parasız kala kaldık. Bir kez açılmış boşalmıştı. Bedrettin'in ses çıkarmadan baktığını görünce daha bir coşkuyla anlatmaya başladı. Sen geceleri çalışmaya dalıyordun. Ben namazdan sonra canımın sıkıntısını gidermek amacıyla bu büyük kenti dolaşmaya çıkıyordum. Her gün bir sokak, bir mahalle gezerek eğleniyor. Böylece kenti de öğreniyordum. Derken bir gece önümde iki kişi konuşarak yürüyorlardı. Elimde olmadan kulak kabarttım. Bir şeylerden söz etmekteler. Ama bir türlü çıkaramamaktayım nedir? Düştüm artlarına. Şölenden, müzikten, oyundan konuşuyorlar. Ben bunca yer gezdim, görmedim böyle bir şey. Bir kez göreyim dedim, izledim. Bir eve girdiler, ben de girdim. Bir batakağa neymiş burası? Girdim ve bir dahi ayrılamadım. Sen her gece tartışmalarla zamanı içerken ben doğru oraya seyirtiyordum. Uzatmayalım, böyle kaç geceler gittim bilmiyorum. Bir dilbere tutuldum. Bir kez tadına bakacağım. Kişi kendince böyle bir şey kurdu mu nasıl kudurmakta? Her gece ben herkesten öndeyim, sonunda öğrendim dilberin fiyatını. Para değilmiş de armağanmış. Aldım Kudüs çarşısından armağanlarımı, bir zembile doldurtup kendi elimle taşıdım. Bedrettin hiç sözünü kesmeden dinliyordu anlatılanı. Müeyyetin sözün burasına dalıp gittiğini görünce dayanamadı. Sonra da sabahleyin uyandın ki her şey uçmuş. Ya nereden biliyorsun? Baştan kendin söylemiştin, unuttun mu? Bir şey söylemeyecek misin? Kişi ilk işletinde böyle olaylara rastlar müeyyet mollam. Şimdi bırakalım olup biteni de ne edeceğimizi düşünelim. Müeyyet çırpınıyordu. Bedrettin anlamadı galiba. Şaşkınlıkla baktı yüzüne. Demek diyeyim ki karındaşım dımdızlak kaldık ortalık yerde. Düşünecek bir şey de yok artık. Her şeyimiz yitti. Nedir yiten müeyyet? Para mı? Ne yapalım? Biz de bundan öte parasız gitmenin yolunu buluruz. Nasıl? Bir kervancı buluruz ki bizi Mısır'a götüre. Ama parasını bir dahaki gelişinde isteye. O da hemen olur diye ve dahi bizi alıp götüre öyle mi? Niye olmasın? Öylesine uzaktı ki bu işlerde Bedrettin, öylesine anlamıyordu ki şaşkınlığı ve o şaşkınlıkla kendine olan öfkesi daha bir arttı müeyyetin. Öyle ya parayla gereksinimle bir ilgisi yoktu ki. Ne gerekiyorsa müeyyet kuşağındaki altınlarla hemen yerine getiriyordu, daha o istemeden. Sanıyordu ki kendisine onca hayranlık duyan kervancı, salt gözlerinin sevgisine getirmiştir onu Bursa'dan Kudüs'e. Sanıyordu ki buradan öteye de müeyyet hemen bir kervan donatıp yola düşecektir. Anlamıyordu. Anlamamakta da haklıydı kendince. Kervancılar böyle bir alışverişi kabullenmezler. Baka müeyyet, erzakımızı yüklenir düşeriz yola bizde. Kona göçe biraz zaman yitirerek varırız amacımıza. Ne edelim? Sen bekle beni burada. Varayım Edirne'den biraz para bulayım. Yeniden düşelim yollara. Bu daha çok zaman yitirtir bire. Kuş gibi gider gelirim. Olmaz, kalk hele sen, az biraz toparlan, git Kışmiri'yi bul gel bana. Kışmiri? Hani derslerimizde bulunmayı seven seyrek sakallı bir Türkmen kocası var ya, Keşmirli olduğunu söyleyip durmakta. Bildim, ne olacak o? Sen git bul gel, ötesine karışma. Fırladı yerinden Müeyyit, koşarak çıktı. Bedrettin dizlerinin üstüne çökerek düşünceye daldı. Böylesine uzun yol, haklı Müeyyit, insanların gözü üstünde bulunduğundan hiçbir aykırılık yapamıyordu. Kudüs büyük kent, batakhaneleri bol. Burada kendini bir yitiklikte sanıp dalıverdi. Dalar dalmaz da uyandı. Uyandı ya, gayrıya gereksinim zorunluluk oldu. Ardında kış miri olduğu halde yetişti Müeyyit. Buyur buyur efendi, Bedrettin'imi sizi görmek dilemekte, buyur.
Bir buyruğunuz varsa mutluluk verirsiniz efendim.
Siz bana yardım önermiştiniz değil mi kış miri karındaşımız?
Siz öyle buyuruyorsunuz, ben kulunuz olmayı önermiştim.
Bunun konuşmasını daha önce yapmıştık, sizden bir dileğimiz vardır. Mısır'a gidecek bir kervanda bize yer açılması için destek olur, güvence verir misiniz?
Mısır'a mı gidiyorsunuz?
Evet.
Sevinçle zıpladı adam, bakışlarını gökyüzüne dikip ellerini kaldırdı. Tanrı'dan istediğim oldu. Ben biraz sonra size gelip aynı öneride bulunacaktım. Ve dahi diyecektim ki kervanımıza onur veriniz.
Teşekkür ederiz karındaşımız, bizi mutlandırdınız.
Müeyyet sevecenlikle baktı Bedrettin'e, sonra eğildi. Kışmiri'nin elini öptü, engellemesine olanak tanımadan. Ne zaman yola çıkmak istersiniz?
Siz ne zaman isterseniz?
Benim kervanım hazır, ancak sizin işleriniz olabilir, bekletirim, hiç kaygıya kapılmayın. Ne zaman gitmek dilerseniz yola o zaman çıkarız.
Bize kalsa yarın sabah derdik.
Size kaldı efendim, size kaldı ve kervan yarın sabah buyruğunuzdadır.
Acele ettirmiyoruz değil mi?
Hayır, benim niyetim de yarın sabah yola çıkmaktı.
Adamın bakındığını görünce atıldı Müeyyit. Bize yeter bu iyilik efendim, yeter de artar bile.
İyilik mi? Kim kime iyilik etmektedir Müeyyet Molla? Kervanımızda bir bilginin bulunması bizim için unutulmayacak bir hoşluktur. Demek istiyorum ki ev sahibinizle ben konuşayım, kiracılığınızın bittiğini bildireyim.
Bu da gerek yok, daha ay dolmadı, haberi ben iletirim kendisine.
Peki nasıl isterseniz, sabahleyin sizi almaya gelirim.
Sağ olasınız, adam çıktı gitti. Bedrettin sevinçle baktı Müeyyet'e.
Eh Molla karındaşımız, yolculuk sorununu çözdük. Eğer orada da istediğimiz gibi olabilirsek kısa zamanda yitirdiklerini geri verme olanağına kavuşuruz.
Sabahtan beri öylesine kaygılanmaktaydım ki anlatılamaz, şimdi rahatladım bir iyice.
Öyleyse yol hazırlığımızı görelim, ne dersin?
Sen tasalanma, ne gerekiyorsa yaparım ben. Varsa alacakla izin iste hocalarımızdan.
Peki, hoşça kal.
Müeyyet dağılmış kitapları, işaretleri, notları bozmadan topladı. Tahta sandıklara yerleştirdi bir bir. Sonra götürebilecekleri yazı takımını, rahle gibi eşyaları göz önüne koydu. Kervan bir kum tepesini yenice aşmıştı. Uzaktan karartılar belirdi. Kervancı dikkatle karartılara baktıktan sonra haramiler diye bağırarak Kışmiri'nin yanına sokuldu. Kervan ilkin durakladı, sonra bir çember olarak korucuları ve yolcuları siperledi. Karartılar giderek belirginleşti. Kervancıyla Kışmiri'nin rengi atmış, sesleri kısılmıştı. Gelenler yaklaştıkça çoğalıyor, büyüyorlardı. Bedrettin birden atını mahmuzlayarak gelenlere doğru koşturmaya başladı. Bir susku kuşkuya dönüşerek kıpırtısızlaştı. Bir yanda kalabalık bir grup, bir yanda tek başına Bedrettin. Kervancı, yardımcıları ve Müeyyet boğazlarını tıkayan bir kıpırtısızlığın kuşkusundalar. Kalabalık giderek yaklaşıyor. Bedrettin kararlı bir diklikle sürüyor atını. Harami başı yaklaştıkça daha bir afallıyor.
Hayır, şaşkınlık değil bu adamın yaptığı, doğrudan üstüne gelmekte. Bir başına, silahsız.
Birden çekti atının dizginini, ardındakilerle birlikte şaha kalkarak durdu.
Beklediler, gelsin hele, kimdir, nesine güvenmektedir?
Bedrettin çiğ aydınlıkla parıldayan palalara göz ucuyla olsun bakmadı. Atını durdurdu, aralarına sokulurcasına yaklaştıktan sonra. En başta tümünden görkemli bir biçimde bekleyene yaklaştı.
Başları sen misin?
Soru dingin, aldırışsız ama kararlı bir biçimde yönelmişti adama. Her zaman soru yöneltme hakkını elinde tutan harami başı afalladı.
Benim.
Nedir istediğiniz? Giderek daha bir kararlı çıkıyor sesi, sorular daha bir güvenle belirtiliyor. Hem de kendi dillerinin en seçkin konuşmasıyla.
İrkiliyor harami başı, adamları giderek palalarını daha gevşek tutmaktalar. Ya canınızı ya malınızı,
güldü Bedrettin.
Malım kalsın, ilkin canım dayan oldu mu hiç?
Alay ediyor. İnsanla yaptığı işte kendileriyle, böylesi görülmüş değil.
Şaşkınlıkları daha bir artmakta haramilerin, palalar daha bir inmekte atların sağırlarına doğru.
Harami başı ne cevap vereceğini bilmeden bakıyor adamlarına, tümünün başı yerde. Bedrettin'in duru mavi bakışları üstlerinde gezindikçe gevşemişler. Besbelli ki bu adam şimdiye değin karşılaştıklarından değil. Besbelli ki ilk kez şaşıran onlar. Alışkanlıkları başka, ilk vuruşu yapmaları gerekli. Kervanı sarıp korucuları yitirmek, ondan sonra mallarına da canlarına da el koymak töreleri. Şimdi savaş duruyor, vuruşma yerini konuşmaya bırakmış. Başını kaldırdı harami başı, gözlerinin içine baktı Bedrettin'in. Sonra cevaplarken düşündü, ben bunu bir yerden tanıyorum diye. Olmadı şimdiye. Ama siz ilkin canını aldığınız için sormuyordunuz değil mi? Azarlıyor, 20'den fazla palalı adamın arasına girmiş, gözlerine dik dik bakarak suçluyor onları. Canından korkmuyor mu bu? Korkmuyor olmalı, bakışları öylesine dingin ki. Bu bizim töremizdir efendi, ilk kez soruyoruz işte, verin cevabınızı. Can tatlıdır, elbette buyurun malı dilediğiniz yere götürün ama size yarayacağını sanmayız. Kervanlardaki her tür mal bize yarar. Bu kez yarayacağını sanmayız, buyurun alın. Döndü geriye doğru, eliyle kervancıya yürü işaretini verdi. Uzaklık devinilerin görülmesine engel. Ama kervandakiler Bedrettin'in adamları durdurduğunu, konuştuklarını, sonra kendilerine işaret ettiğini sezinlediler korku dikkatiyle. Döngüyü çözüp ilerlemeye başladılar. Bedrettin haramileri ardına takarak döndü. Kervana doğru yürüdüler, birden aklına gelmiş gibi durakladı. Siz bizi malla can arasında seçim yapmaya zorladınız. Kabullendik seçiminizi ve malı size bıraktık. Dileğimiz odur ki siz de sözünüzde durup canı bize bırakasınız ve dahi yolculuğumuzu sayesen sürdürmek olanağını tanıyasınız. Anlamadım. Demekteyiz ki can güvenliğimizi bağışladığınıza göre hayvanlarımızı ve dahi yiyecek içeceğimizi bırakınız ki ilk kente varabilelim. Kabul efendi. Kervana geldiler, harami başı her yanı dolandı. Sandıkları indirtti yere, kapaklarını zorladı. Kendiliğinden açılınca daha bir şaştı. Tüm kervancılar haramiye zorluk çıkarmak için demir sandıklar yaptırıp açılmaz kilitler taktırırlar. Bunlar öyle değil. Neden? Kapak açılınca anladı nedenini. Kitaptan başka bir değer yoktu kervanda. Biraz erzak, biraz su. Ağır ağır sokuldu Bedrettin'e. Sonunda çıkarmıştı kimliğini. Üzengisini tuttu eliyle, bakışlarını yavaş yavaş kaldırdı gözlerine doğru. Siz, Zekeriya Camii'nde öğüt veren efendi değil misiniz? Zekeriya Camisi'nde karındaşlarımla söyleşi kurduğumuz doğrudur. Ama Tanrı tanığımızdır ki biz kimseye öğüt vermiş değiliz. İki dizinin üstüne çöktü harami başı. Özengisini öpmek isterken kaçındı Bedrettin. Utançla atlarından atladı haramiler. Başlarını izleyerek sıraya dizilmek istediler. Engel oldu. Baka harami başı, pazarlığımız niceydi sizinle. Malları alacak, canımızı bırakacaktınız. Buyurun, çekin yükünüzü. Harami başı ağlıyordu, sonra dikildi birden. Bağışlayın efendim, mal da sizin olsun, can da. Hatta salt kendinizinki değil, benim ve dahi adamlarımın canı da. Bu yoldaki ilk haramiyim ben ama bilesiniz ki sonuncu değilim. O yüzden izin verirseniz birlikte gitmek istiyorum güvenliğe çıkıncaya değin. Ama bizim suyumuz, yiyeceğimiz kendimize göre düzülmüştür. Yolda ağırlayamayız sizi, utanırız. Salın biz gidelim, Tanrı ne gösterecekse görmektir dileğimiz. Bizim suyumuz da yiyeceğimiz de vardır efendim. Yeter ki siz izin verin. Sonra birden atladı atına, sürdü arkadaşlarının yanına. Siz yolunuza devam ediniz, biz yetişiriz. Adamlarım da sizinle bile olmak dileğindeler. Esirgemeyeceğinizi, kovmayacağınızı biliyorum. Çünkü sizin kapınızdan kimse geri dönmemiş şimdiye. Yiyeceklerini sakladıkları yere doğru seyirttiler. Kervan ağır ağır yola düzüldü yeniden. Kışmiri müeyyetin yanına sokularak fısıldadı. Molla karındaşım, bağışla bir şey soracağım sana. Buyur, sor. Bildiğimce bu harami çölün en azgın yol kesenidir. İlkin kervanda nice canlı varsa yitirir, sonra sorar malın mı canın mı diyerekten. Şimdi Bedreddin'imiz ne yaptı ki adam meslek değiştirip haramilikten koruculuğa sıvandı? Bire efendim, ben de senin bildiğini bilmekteyim, görmez misin? Hani sorması ayıp ama. Soramadı, sustu, suskunluğu çiğnedi hayvanlar. Müeyyet dayanamadı sonunda. Niye somurtursun öyle? Bir kötü şey mi soracaksın yoksa? Demekteyim ki kendim kendime deminden beri, olanaksız bu, tek başına seyirtip gidiyor tek başına, bunca haramiyi dize getirip ardına takıyor, olası değil. Biz Bedrettin karındaşımızın yanında çok olanaksızın olduğunu görmedik mi şimdiye? Gördük Tanrıma şükür, gördük de bunca yıldır kervan düzerim bu yollarda, hiç duyulmuş işitilmiş değil bu gördüğümüz. Demekteyim ki, müeyyet adamın aklında dolananı anlıyor, ilkin kendi aklında da aynı soru dolandı. Hiç ilişkisi olmadığını bildiği halde, acaba salt nefes gücüyle mi durdurdu bunca haramiyi düşündü bir an. O yüzden üseledi. Ne demekteymişsin bakalım?
Bir büyü falan mı yaptı onlara?
Hey koca Kışmeri, sen de mi bilgiden vazgeçip sihre dalmak dileğindesin bunca yaştan sonra? Bilmez misin Bedreddin'imizi? Duysa söylediklerini kim bilir nasıl üzülür?
O yüzden sana soruyorum ama sen de bir çözüm getirmiyorsun bana. Nasıl oldu bu iş?
Varalım, kendisine soralım.
Soralım. Bedrettin gülerek yanıtladı sorularını.
Bu adamların mesleği ne? Haramilik. Sen ki Kışmiri karındaş, kaç yıllık yol ustasısın. Hiç duydun mu silahsız, tek başına kalabalık harami üstüne gideni?
Duymadım.
İşte işin başarısı burada. Bu adamlar da yaşamları boyunca görmediler böyle bir şeyi. Herkes kaçtı önlerinden. En cesurlar da vuruştu yitinceye. Eğer güçlüyseler haramiyi kaçırdılar. Değillerse kendileri yittiler. Bir düşün ki biri çıkıp höt ve höt üstlerine gidiyor. Şaşırdılar ilkin. Sonra meraklandılar. Bu adam gücünü nereden alıyor? Daha sonra da kabullendiler bizi tanıyıp.
Ya bir şey olsaydı size, saldırı verselerdi?
Nasılsa saldırıyorlardı. Burada beklemek daha bir kışkırtmaz mı onları?
Anlamıştı Kışmeri. Ha üstlerine gitmek, bir başına gitmek, ha burada beklemek.
Üstelik kavga başlarsa kendi düzenlerinde olacaklarından kavganın kuralı yürür. O zaman hiç söz dinlemez harami. Oysa kendilerininkinden bir başka düzen gelince afallayıp apışı veriyor. Bu düzeni de Bedreddin gibiler kurabilir ancak. Atını çevirdi eski yerine doğru. Müeyyet yüzünü yayıp bakınırken haramiler korucu olarak çevrelerinde bittiler. Kendi yiyecek ve içecek yüklerini sarılmış hayvanları da kervana katarak birlikte yürümeye başladılar. Boğazın serin loşluğuyla birlikte çöl gecesi de ağır ağır yorganını sermeye başlamıştı.